Ayrım 65 Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch Sayfa 598 11. Kısım İç ısıtıcı aydınlatmasına ve davetkar dekorasyonuna rağmen kapışanın arkasından kapandıktan sonra oda soğuk geldi. Boş sandalyelerin ve kullanılmayan masaların ansızın mekana ıssız bir tapınak havası katmak için birbiriyle yarışması ne garipti. Sabeta daha önce kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Masadan aşağı atlayan genç kadın atkısını ve pardösüsünü ışırdatarak çizmelerinin ayak uçları üstüne yumuşak bir iniş yaptı. O da farkında bile olmadan zarf elindeydi. Elleri onlara çoğunlukla hükmeden düşüncelerinden daha çabuk hareket ediyordu. ''Tabii ki yalnız değilim'' dedi Sabeta. ''Buradasın.'' Oda kıpırtısızdı. Kara zambak meselelerinin koşuşturmacası zeminden zar zor duyulabiliyordu. ''Ben bir zarfla diyaloğa giren yetişkin bir kadınım.'' diye mırıldandı birkaç kalp atışı sonra. Loki duman gibi odadaki bir hayalet gibi giysilerine sinmiş bir koku gibi oradaydı. Aradan o kadar çok zaman geçmişti ki Sabeta kokunun kendisini unutmuş, yalnızca onu taşıdığını hatırlamaktaydı. Onu istediğini, sonra istemediğini, sonra kendine hakim olamayarak tekrar istediğini anımsadı. İki farklı Loki var diye düşündü zarfı ellerinde sağa sola çevirirken. Kurduğu tezgahlar sırasında takındığı tüm o suratların altında iki gerçek Loki vardı. Bunlardan biri yüreğine öyle tatlı sert bir sızı sokuyordu ki daha genç, daha yumuşak başlı bir Sabeta'nın o hissi bastırmayı ve çekip gitmeyi becerebildiğine inanası gelmiyordu. O adam tüm kanun ve örf kalıplarını kırar, davranışlarına karşılık kendisini cezalandırması için dünyaya meydan okurdu. Diğer Loki'ye gelince, o adamsa tüm o kalıplara bağlı onların mutlak esiriydi. Öyle yapardı çünkü Kamur'da işler öyle yürürdü. Ya da bir Garista'nın öyle davranması gerekirdi ya da bir rahibin, ya da bir dürüst vatandaşın, ya da bir centilmen piçin. Sebepler sonsuzdu ve Loki onlara canı pahasına düşüncesizce sımsıkı sarılıp etrafındaki herkesi de peşinden sürüklerdi. O ikinci adam olup çıktığında gözleri bile farklı gözükürdü. İşte sorun da buydu. Madem iki farklı adam vardı, bir tane daha olamaz mıydı? Kalıp üstüne kalıp, sır üstüne sır ve ucu ta Kartain bağlı büyücülerine kadar uzanan üstünde dans edecek yeni iplikler. Kendisinin dahi bilmediği bambaşka bir Loki. İçlerindeki o yabancı gerçekse ve bir gün uyanırsa Sabeta'nın tanıdığı Loki'lara ne olurdu? ''Bunu hanginiz yazdınız?'' Sabeta zarfı hafifçe kokladı. Burnu ona hiçbir şey söylemedi. Odadaki her şey bir anda yanlış gelmeye başladı. Sabeta bu sessiz kalede geçici gücünün bu tertipli merkezinde durmak istemez oldu. Loki ile arasındaki mesele bir hırsızlar meselesiydi. Onu çözmek için bir hırsızın özgürlüğüne sahip olması lazımdı ve bir hırsız için en rahat dam gece göğüydü. Sabeta pardösüsünün cebine bir simyasal küre attı ve çizmelerini silkeleyerek çıkarırken yere kurumuş çamur parçacıkları saçtı. Ardından odanın yüksek pencerelerinden birine kadar yalın ayak gidip onu araladı. Kilit mekanizmasını kendi elleriyle ayarlamış ve sessizce sıvışma sürecini pek çok kez prova etmişti. Kafasında kara zambak nişanının çatısından geçen ve aşağı inen dört farklı güzergahın haritasını çıkarmıştı. Ayaklarının altındaki taşlar serin olmasına rağmen katlanılmaz derecede soğuk değildi. Yukarı tırmanırken gece esintisi saçlarını uçuşturuyor, loş ay ışığı tüm olası güzergahları önüne seriyordu. Sokakların, caddelerin, atların ve fenerlerin dünyası aşağıda yitip giderken kendini sırıtmaktan alıkoyamadı. Sanki yine 15 hatta 10 yaşındaydı. Kendisiyle olası bir düşüş arasında yetenekleri hariç hiçbir şey olmadan kadim taşlara tırmanmaktaydı. Bir serçenin gölgesi kadar sessizce çatıya ulaştığında kalbi harcadığı çabayla değil, rahat becerisinin heyecanıyla ve zarfın kaygı verici gizemiyle gümbür gümbür atmaktaydı. Uzun bir bacanın gölgesinde çömelen çatı bekçisi Sabeta'nın eli hafifçe omzuna indiğinde havaya sıçradı. ''Git bir mola ver.'' diye fısıldadı genç kadın tebessümünü sesine yansıtmamaya çalışarak. ''Biraz kahve iç ve yanına gelmemi bekle.'' Nasıl isterseniz Bayan Gallante. Adam oradan ayrılırken nispeten sessizdi. Doğru düzgün bir kamur sinsisinin eline su dökemezdi elbette ama en azından çaba harcıyordu. Sabet adamın eski yerine yerleşti, simyasal ışığı cebinden çıkardı ve zarfı bir kez daha parmaklarının arasında çevirdi. Haydi artık derken tiyatronun tek bir seyirci dışında boş olduğunun farkındaydı. Bitir şu işi. Dakikalar geçti, gümüşi bulut gölgeleri kayarak damların karanlığına karıştı. Sabeta nihayet ellerinin bir kez daha inisiyatifi yüreğinden ve zihninden devraldığını hissetti. Daha ne olduğunu bile anlamadan zarfın mührü kırıldı, mektup kayarak dışarı çıktı. Kağıttaki el yazısı kendininki kadar tanıdıktı. Genç kadının dişleri ansızın takırdamaya başladı. Eh be kadın, ona karşı savunmazsızsan öyle olmak istediğin için öylesin. Ne yapacaksan yap artık. Sevgili Sabeta diye başlıyordu mektup. J'den bunu dosdoğru sana teslim etmesini isterim. O yüzden bencillik ederek adını yazmaya cüret edebiliyorum. Aslında onu tekrar tekrar yüksek sesle söylemek istiyorum. Ama bu küçük odada yalnızken bile bir deliye benzeyeceğimden, kendimi aptal yerine koyduğum her nasılsa sezinleyebileceğinden korkuyorum. Adını en azından kağıda dökersem ona istediğim kadar bakabilirim. Zaten dikkatimi çekip duruyor. Yazacağım daha başka hangi sözcük onunla rekabet edebilir ki? Bu uzun bir gece olacak. Sanırım ilişkimizin çoğunu özür dileyerek geçirmem, o ilişkinin tuhaf gidişatını doğruluyor. Özür dileme konusunda yetenekli olduğuma inanmak istiyorum. Tanrılar biliyor ya, alıştırma yapmak için pek çok fırsatım ve sebebim oldu. Sabeta, özür dilerim. Kartayn'a geldiğimden beri söylediğim ve yaptığım her şeyi mercek altına almam gerekti. Bizi gönderdiğin zoraki tatilden döndükten sonra haddim olmayan bazı laflar ettiğimi artık anlıyorum. Aldatmacana darıldım. İş hayatı ile özel hayatı birbirine karıştırarak şımarıklık ettim. Bu yüzden ve ilk kez olmamak kaydıyla utanç duyuyorum. Tafra yapmaya hiç hakkım yoktu. Ansızın nefesini tuttuğunu fark eden genç kadın yersiz bir nidayla ciğerlerini serin gece havasıyla doldurdu. Mektuptan ne beklemişti? Beklediğinin bu olmadığı kesindi. Hatırlarsan bir keresinde sana yeminli kız kardeşim, dostum ve sevgilim olarak mutlak bir güven duyduğumu söylemiştim. Mutlak güven ancak kayıtsız şartsız verilebilen, sadece ve sadece ilk başta anlamsızsa geri alınabilen bir şeydir. Güvenimi geri almıyorum, istesem de alamam. Sana hür irademle verdiğim bir şeyi kullanarak beni adilce kandırdın. Sana yalnızca içgüdüsel olarak değil, tercihen de tutkunum. Şimdi ise sempati dilenmek için değil, başka bir şey söylemeyi hak etmeden önce sana borçlu olduğum yalın gerçeğin ve sevginin bir gereği olarak senden özür diliyorum. Sabırın geçmişim hakkındaki iddialarını öyle uzun ve etraflıca düşündüm ki soru midemi bulandırır oldu. J'nin kuşkularında haklı çıkması için dua etsem de ikna edici bulduğum bir açıklamam olmadığını itiraf etmeliyim. Geçmişimde hafızamın aydınlatamadığı gölgeler var ve eğer bundan huzursuz oluyorsan lütfen seni suçlamadığıma inan. Sabırın öyküsü ikimize de bir şok yarattı ve duyduklarımızla nasıl başa çıkacağım halen bir muamma. Senin onlarla nasıl başa çıkacağınıysa hem tercihen hem de mecburen gene sana bırakıyorum. Çaresizlikten veya teslimiyetten değil, vicdanımı yani 40 yılda bir olduğu gibi şu anda da zamanı doğru gösteren o buzuk saati dikkate alarak sebeplerini sorgulamayacağım. Aramızdaki bu mesafeyi korumak istediğini bana söylemen yeter ve daima da yetecek. Tek bir lafınla bile koşa koşa yanına geleceğimi bil. Ama öyle bir laf etmek içinden gelene kadar hiçbir şey beklemeyeceğim, hiçbir şeyi zorlamayacağım ve isteklerine karşı çıkacak bir şey yapmayacağım. Seni her zamanki kadar derinden arzuluyorum. Fakat bir arzunun coşkusunun onu haklı çıkarmadığını da biliyorum. Gönlünü kendi rızanla karşılıklı güvenle bana vermeni istiyorum. Vermeyeceksen de canın sağ olsun. Çünkü seni huzursuz ettiğimi görmeye dayanamam. Seni daha önce yeteri kadar hüsrana uğrattım ve yüzüstü bıraktım. Tüm dünyayı önüme serseler aynı şeyi tekrarlamam ve aramızda bir ilişki olacaksa onun nasıl gelişeceğini canın ne zaman isterse bana söylemekte serbestsin. Seni hep seven ve daima sevecek olan Locke Lamora. Sabeta kendini gülünç hissederek mektubu çevirdi ve başka bir not, dilek yahut işaret aradı. Fakat hepsi bu kadardı. Ne bir yakarış, ne bir bahane, ne bir talep, ne de bir öneri vardı. Artık karar ona kalmıştı ve bu durum göğsündeki soğuk baskıyı diğer her şeyden daha çok arttırarak onu titrer halde bıraktı. Hüsrana uğratmak ha? Sabeta bunun doğru ama biraz sert bir ifade olduğunu düşündü. Büyümenin doğal süreci hüsrandan hüsrana konmaktı ve her bir centilmen piç duyarlılık değil hayatta kalma uzmanıydı. Fakat Sabeta'yı hüsrana uğratmak, o cılız parlak gözlü piçin asıl sorunu bunu yapmayı sürekli reddetmesiydi. Bu mektup daha üstün Locke'nin, açık fikirli ve bonkör Locke'nin, Sabeta'yı dinleyen Locke'nin eseriydi. Dinlemek, bu kendi başına son derece basma kalıp bir ifadeydi. Ama Sabeta onun enderliğini ve albenisini öğrenecek kadar görüp geçirmiş bir kadındı. Erkekleri dükü yakala taşları gibi kullanmak ne kadar eğlenceli olursa olsun, avanaklar karşılarındakine kişisel menfaatleri için kendi arzularını başkasının ağzından duymak için kulak verirlerdi. Tanrılar biliyordu ya, iliklerde geçirdiği yılların ve ayarlanmışların arasındaki bu serüvenin ardından Locke'nin ahbaplığı Sabeta için her zamankinden daha fazla bağımlılık yaratıcıydı. Ne de olsa mağrur ve öngörülemez bir adamdı ve Sabeta'nın dalaverelerine kandığı için değil, ona duyduğu sevgiden ve dostluktan dolayı genç kadının arzularına boyun eğiyordu. Gözleri buğulandı, taze gözyaşlarını parmaklarıyla sertçe sildi ve mağrur bir edayla burnunu çekti. Tanrılar tüm bu aptalca rezaletin cezasını versindi. Yüreği eski bir yara gibi yeniden açılmıştı. Peki şimdi ne olacaktı? Bağlı büyücüler sevdiği adama ne yapmayı planlıyorlardı? Locke'yi kendinden uzak tutmakla bencillik mi ediyordu, yoksa mantıklı davranarak çok yakında gerçekleşebilecek korkunç olaylardan kendini mi koruyordu? Matrabaz bekçi diye fısıldadı. Kız kardeşim Preva'nın şu an kullanmadığı işe yarar bir vahiy varsa telkine açık olduğumu bir zahmet ona iletir misin? Sabeta iç geçirdi. Telkine açık olabilirdi ama faaliyete geçmeye henüz değildi. Bıraktı gece birkaç dakika daha onun olsundu. Bıraktı kara zambak saat gibi kendi başına işlemeyi sürdürsündü. Bıraktı büyücüler kukumav kuşu gibi oturup beklesinlerdi. Locke'nin mektubunu tekrar okudu, sonra da kafası düşüncelerle çalkalanarak kenti seyretti. Mehtabın, gölgelerin ve yavaşça kıvrılan baca dumanlarının oluşturduğu çatı gobleni ona huzur verse de sunabilecekleri bir cevapları yoktu. 12. Kısım. Locke ile Jean iki gece sonra Jostel'ın anındaki derin kökler galerisinde oturmuş, kuş yatağı yani çeşitli kümes ve av kuşlarının irice parçalar halinde ince bir hamur tabakasına oturtulup içlerinin baharatlı pilav ve pırasayla doldurulması, sonra da bir soğan ve ekşi krema sosu karışımıyla kaplanması yöntemiyle hazırlanan bir yemek yiyorlardı. Lokmalarını daha kolay yutmak için maşrapalar içinde ekşi bira yudumluyor, ısırıklar arasında da her zamanki not ve rapor yığınları hakkında konuşuyorlardı. Seçime bir haftadan az bir zaman kalmıştı ve durum gitgide kontrolden çıkıyordu. Her iki tarafta da bürolar tahrip ediliyor, parti görevlileri gülünç bahanelerle mavi ceketler tarafından taciz ediliyor yahut tutuklanıyor, tellallar ve broşür dağıtıcıları sokaklarda ağız dalaşına tutuşuyordu. Locke hatıra niyetine kara zambak melas turtaları dağıtmaları için çeşitli pazar yerlerine siyahlara bürünmüş görevler göndermişti. Melasa karıştırılmış simyasal müsil yavaş tesir etmesine karşın nihayetinde epey etkiliydi ve alıcıların pek çoğu kara zambağın eşantiyonuna duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirmişti. Tüm bunlara rağmen kara zambak anketlerdeki 11'e 8'lik üstünlüğünü korumayı sürdürüyordu. Loki çocukça eşek şakalarıyla bu oranı ne kadar değiştirmek isterse istesin, şehirde bir yabancıdan pişmiş tatlı almaya hevesli hiç kimse kalmamıştı. Ah baylar, baylar! Yanlarına gelen Nikoros halen yollarda uykusuz bir hafta geçirmiş bir yolcuya benziyordu. Akşam yemeğinizi böldüğüm için üzgünüm ama bazı talihsiz haberler getirdim. Her şeyin bir ilki vardır diye takıldı Loki. Anlat bakalım, sars bizi. Sorun, ah mumcu dükkanı, Efendi Lazari, hani şu Velves Bağla'dan bulmamı istediğin ve Efendi Kallas'la beraber, ah simya malzemelerini sakladığınız mekan. 2 saat önce kara zambak üniformalı hamallar oraya girip içini boşalttılar. Her şeyi arabalara yükleyip henüz keşfedemediğim bir yere taşıdılar. Loki çatalı dudaklarına ulaşmak üzereyken havada asılı kaldı. Kısa bir süre boyunca Nikoros'u süzdü, sonra da Jean'la imalı bir şekilde bakıştı. Ah kahretsin dedi en sonunda ve lokmasını ağzına attı. Tüh, bak bu epey pahalı bir kayıp. Üstelik de iyi bir numarayı elimden aldılar. En içten özürlerimi sunarım Efendi Lazari. Pöh, senin suçun değil ki dedi Loki. Onca insan dururken tümüyle itaatkar bir köpek yavrusu kadar şevkli Nikoros'a neyin taraf değiştirdiğini merak ederek. Acaba bunun Akkadris müptelalığıyla bir ilgisi var mıydı? Yoksa bağlı büyücülerin sihrinde bir aksama mı olmuştu? Dilsiz, parmaksız ve bilinçsiz vaziyetteki zavallı şahinci onların da hata yapabildiğinin iyi bir kanıtıydı. Yine de diye sözlerini sürdürdü Loki, rakiplerimiz şu aralar en iyi oyuncaklarımızın nerelerde saklı tutulduğunu şıp diye buluveriyorlar. Senden bize bir tekne ayarlamanı istiyorum. Ah, bir tekne mi Efendi Lazari? Evet, şöyle düzgün bir şey, bir mavna, hatta hali hazırda varsa parti üyelerinden birine ait küçük bir sefahat yatığı. Büyük ihtimalle vardır, ne amaçla olduğunu sorabilir miyim? Karazambak konsey vekillerinin birinden bir şeyler yürüttük dedeceğim. Büyük bir manevi değeri olan aile yadigarları. Herif bize küçük bir iyilik yaptıktan sonra hepsini geri vereceğiz. Ve bahsi geçen eşyaları seçimden sonraki geceye dek tamamen güvende tutmamız gerekiyor dedi Loki. Mevcut saklanma yerlerimize güvenebileceğimizden emin değilim. O nedenle eşyaları suya, hareket edebilen bir şeyin içine koymayı deneyelim. Hemen işe koyulacağım dedi Nikoros. Aferin dedi Loki, çatalını bir tavuk parçasına daha batırarak. Güvenilir cinsten asgari mürettebat isterim. Teknede ne olduğunu bilmelerine gerek yok. Eşyaları Efendi Kallas ve ben kendi ellerimizle yükleyeceğiz. Nikoros oradan çabucak ayrıldı. Köstebeğin o olmasını beklemiyordum diye fısıldadı Jean. Ben de dedi Loki, Sabeta'nın bunu nasıl başardığını öğrenmek için can atıyorum. Ama en azından artık gerçeği biliyoruz ve şimdi tüm umutlarımızı o tekneye bağlayacağız. Tekneye dedi Jean ve bir amaçla palarını tokuşturup kafalarına diktiler. 13. Kısım. Seçimden bir gece önce Plaza Gandolo'nun en kuzey bendindeki yüksek bir duvara çıkmış olan Loki, nehrin hafifçe dalgalanan sularına ve onu sarhoş bir ressamın tuvalindeki bir renk cümbüşü misali boylu boyunca geçen fener ışıklarına bakıyordu. 4 sabitleme kulesi eşsiz bir biçimde balkonlarla ve kilitli kapılarla bezeli, gök kubbe kemeri solunda tüm heybetiyle yükseliyor, asma köprü rüzgarda uğuldayarak sallanıyordu. Loki bulunduğu konumdan bahsi geçen kapıları görememesine karşın, bir saatten daha kısa bir süre önce Jostin'dan onların tarifini dinlemişti. Hancıya bakılırsa kapılar çoğu ata mirası gibi insan sanatlarına karşı bağışıklıydı. Fakat bir keresinde alimlerden ve işçilerden oluşan bir ekip köprüye bir tırmanma iskelesi kurmuş ve kapıları yakından incelemeyi denemişti. Bahsettiğim olay yaklaşık 150 yıl önceymiş. 8 kişi yukarı çıkmış diye mırıldanmıştı Jostin meyhanede etrafına bakındıktan sonra. altısı aşağı inmiş. Diğer ikisinin cesedi asla bulunamamış ve hayatta kalanlardan hiçbiri neler olduğunu anlatamamış. Hepsi de ömürlerinin sonuna kadar rüyalar görmüş, kötü rüyalar. Onlardan da bahsetmezlermiş. Aralarındaki bir kadın hariç. Ölmeden önce bir Sendovani rahibine günah çıkarmış. Ha bu arada o da diğer hepsi gibi genç yaşta ölmüş. Söylentilere göre büyücüler ve konsey rahibin kaleme aldığı ne varsa örtbas etmiş. Yani atacağım iyi ki bakım gerektirmiyor sevgili dostum. Çünkü o zamandan beri Kartay'ında gök kubbe kemerine tırmanan biri çıkmadı. Aman ne hoş diye söylendi Loke, yıldızların ve bulutların önünü kapatan zarif koyu renkli silüetlere gözünü dikerek. Tanrılar aşkına kendi kendine korku hikayeleri anlatıyordu. Bunun pek de rahat ve soğukkanlı bir davranış olduğu söylenemezdi. Sakinleşmesi lazımdı. Ve yanında şöyle sert bir şarap getirecek kadar öngörülü davranmamıştı. Arkasındaki parke taşlarından ayak sesleri yükseldi. Loki hızla o tarafa dönerken yine ne rahat ne de soğukkanlıydı. Sabeta tek başınaydı. Çikolata kahverengisi bir eteğin üstüne koyu kırmızı bir ceket giyen genç kadının saçları lakeli saç iğneleriyle sıkıca toplanmıştı. Bu köprü hakkındaki öyküleri dinlemiş gibi bir halim var. Şey, hancım anlattı dedi Loke. Notunu aldığım zaman ona seçtiğim buluşma yeriyle ilgili bir şey bilip bilmediğini sordum. Görünüşe göre semtin pek de gözde bir köşesi değil. Sabeta gülümsedi ve biraz daha yaklaştı. Biraz mahremiyetin iyi geleceğini düşündüm. Bak o konuda perili ata harabelerinin üstüne yok. Kurnaz kadın seni. Şahsen kaliteli bir lokantada özel bir oda tutmak gibi bir yöntem seçerdim. Ama sanırım ben umutsuz bir gelenekselciyim. O sırada bir fayton takırdayarak yanlarından geçti ve köprünün gıcırtılı güvertesine çıktı. Aklında ne var? Mektubun için teşekkür ederim dedi genç kadın kendine has dansçı yürüyüşüyle ona biraz daha sokularak. Hareketleri öyle zahmetsiz görünüyordu ki sanki arkasından iten bir rüzgar vardı. Ve bunu her zamanki gibi kibarlık olsun diye söylemiyorum. Sözlerini ve onları dile getiriş şeklini takdir ediyorum. Sana karşı aceleci davranmış olabileceğimi düşünmeye başlıyorum. Yani Kartay'a ilk geldiğinde. Eh beni bayıltıp bir gemiye bindirmen şahsi bir yanılgı olsa bile sanırım profesyonel bakış açısından geçerli bir yaklaşım sayılabileceğini ikimiz de reddedemeyiz. Anlayışın için sağ ol. Sabeta erişim mesafesine girdi sonra da ellerini genç adamın beline koydu. Loki artık istese bile kendini savunamazdı. Beni huzursuz etmiyorsun. Sorun sen değilsin. Asıl... ''Biliyorum'' dedi Loke. ''İnan bana anlıyorum. Açıklama yapmak zorunda.'' Sabeta sağ elini Loke'nin ensesine götürdü ve onu o kadar yakınına çekti ki aralarından bir bıçak bile geçemezdi. Bunu tüm dünyayı bir geri plan sesine indirgeyen ve bir ay boyunca sürmüş gibi gelen türde bir öpüşme izledi. ''Eh bak işte bunu istediğin kadar yapabilirsin.'' diye fısıldadı Loki en sonunda. ''Tabii eğer kendini buna mecbur hissediyorsan, ben ah istemesem de kendimi sana engel olmaktan alıkoyabilirim.'' ''Vakit neredeyse gece yarısı oldu.'' dedi Sabeta, parmaklarını onun saçlarında gezdirerek. ''Artık oyların verilmesi ve sayılması dışında yapacak pek bir şey kalmadı. Kartenyum'daki son büyük gösteriye katılmayı planlıyor musun?'' ''İstesem de kaçıramam.'' dedi Loke. ''Tutmam gereken çok fazla el var ya sen?'' ''Büyük salona tepeden bakan özel galeriler mevcut. Tüm çocuklarınızın başlarını sıvazladıktan sonra neden sen ve Jean sonuçları seyretmek için bana katılmıyorsunuz? Herhangi bir görevliye samur odasını sorun yeter.'' ''Samur odası, tamam.'' Ve ah şimdi de Loki'ye söylemediğim matrak bir şey biliyorum ifadesini takılmış gibi gözüküyorsun. Şu tesadüfe bak ki sahiden de kulağıma harikulade bir şey çalındı. Sabeta onu elinden tuttu ve banket duvarının kenarına kadar götürdü. Konsey vekillerimden biri malikanesine zorla girildiğinden ve bilmem inanır mısın ama aile mabedindeki yadigarların çalındığından yakındı. Bazı insanlar geceleri kapılarını kilitlemeyi bir türlü öğrenemiyorlar. Kendimi böylesine alışılmadık bir kazancın gayesini düşünüp taşınırken buldum dedi Sabeta. Sonunda bunu çok büyük ihtimalle daha az şahsi ıvır zıvırın hırsızlığına önem vermeyecek bir adamın üstünde bir tür hakimiyet kurma girişimi olduğuna kanaat getirdim. Tahminlerinin bu kadar karamsar bir yapıda olması beni üzüyor. Kartay'ın konsey vekilleri bir seçim arifesinde dış etkilerden dolayı endişeye kapılmamalılar. Sence de öyle değil mi? Bu olay üzerine sorup soruşturmayı ve inzibata bazı talimatlar vermeyi kendime görev bildim. Tabii sırf vatandaşlık görevimi yerine getirmiş olmak için. Kartay'ın kamu yararına duyduğun derin bağlılığın dakikalar öncesine kadar dayandığını bilmeyen yoktur dedi Locke. İşte orada, neredeyse tam zamanında. Sabeta üstü örtülü bir sefahat mavnasının gök kubbe kemerinin altından çıktığı noktayı işaret etti. Mavnanın yanına uzun bir inzibat teknesi bağlanmıştı. Ellerinde fenerler ve coplar taşıyan inzibatlar mavnaya doluşuyorlardı. Mavnanın adı Zevkü Safa. Sanırım senin şu derin kökler konsey vekillerinden birinin bir dostuna ait. Ambarındaki yadigarlar güneş dolmadan önce gerçek sahibinin ellerine ulaşmış olacak galiba. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak ister misin? Senin sinsi mi sinsi bir kaltak olduğunu ne doğrulayabilir ne de reddedebilirim dedi Locke. Senden daha iyi bir seyirci zor bulurum. Sabeta eğilip onu tekrar öptü, sonra bir sırıtışla geri çekildi. Samur odası, yarın akşam. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Üstelik hazırda gizli bir kaçış güzergahı bulunduracağım. Zira oylar sayıldıktan sonra bir sürü kızgın derin kökler destekçisinin seni arıyor olacağını düşünüyorum.
65. ayrımın sonu. Sayfa 608.